Kronos Podcast.
Herkese selamlar. Ben Cem Öyüker. Bu hafta dünya halinde kuzey akım hatları ile ilgili son gelişmeleri, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını ve tabii ki sansür yasasını Ömer Murat'la birlikte konuşacağız. Geçtiğimiz hafta kuzey akım 1 ve 2 hatlarında aynı gün gerçekleşen iki patlama oldu ve ciddi hasar yarattı bu patlamalar. Hem hadisenin büyüklüğünü düşündüğümüzde hem de bu tarz bir operasyon için gerekli sistematik yapılanmayı göz önüne aldığımızda sanki bir terör saldırısından ziyade bir devlet istihbaratının da işin içinde olması gerektiği gibi bir resim çıkıyor ortaya. Bu enerji hatları ile ilgili de bir hem bilgilendirme olmuş olur, öyle de başlayabiliriz. Hem de patlamalarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Kim nasıl, ne tür bir rol almış olabilir bu hadisede?
İyi günler. Bu patlamalar bence Avrupa tarihinde çok kritik bir dönemi işaret ediyor. Sadece Rusya-Ukrayna savaşında değil. Ve patlamaların kim tarafından tertiplenmiş olduğunu anlamak da bu bakımdan önemli. Patlamalar olur olmaz, buna şimdi sabotaj diyorlar. İşte sabotajlar gerçekleştikten sonra Batı medyasında daha çok işaret edilen ülke Rusya'ydı. Fakat açıkçası Rusya'nın bu kendi boru hatlarını patlattığına dair ileri sürülen argümanları ben çok inandırıcı bulmadım. Yani şunu söyleyelim, şu an bu tip bu kadar sert bir savaş ortamında bu olayları değerlendirirken elimizdeki bilgilerin çok kısıtlı olduğunu, tarafların devamlı bir şekilde manipülasyon yaptığını farkında olmamız gerekiyor. Geçmiş olaylara bakarak tarihteki benzer olaylar nasıl gerçekleşmiş, taraflar bunu başta nasıl sunmuşlar, daha sonra arşivler açıldıktan sonra veya hatıralar yayınlandıktan sonra 40 yıl sonra 50 yıl sonra bazen anlaşılmış. Bu tip örnek olaylardan hareketle acaba ne olmuş olabilir diye biz de anlamaya çalışıyoruz. Şimdi burada Rusya'nın bu hatları patlatmasının hedefi olarak işte şimdi alternatif enerji hatları üzerinde duruyor Avrupa. Mesela işte bir Baltıklardan geçen bir başka hat olan Norveç'ten Polonya'ya, Polonya üzerinden Avrupa'ya diyelim doğal gaz taşıyan bir hat var. Bu tip hatları patlatmak için bir ön hazırlık yapıyor. Yani bugün kuzey akım patladı, yarın o patlayacak ve böylelikle bir belirsizlik ortada olacak. Böylece bu belirsizlikten de Rusya yararlanacak şeklinde bir argüman ileri sürülüyor. Bu argüman çok inandırıcı değil çünkü kuzey akım Rusya için çok çok kritik bir hat. Yani doğrudan Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan bir hat. Bunun ilki Kuzey Akım 1 2011'de açıldı. Kuzey Akım 2 ise tam bu Ukrayna Savaşı başladığında yani Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde açılmak üzereydi. Ve bence orada Putin Ukrayna Savaşı'nda yapmış olduğu en kritik hatalardan bir başkasını da orada yaptı. Bu hat henüz açılmadan bu savaşa başlayarak Almanya'yı zor durumda bıraktı. Amerika hattın açılmasının artık imkansız olduğunu, böyle bir şey olursa yaptırım uygulayacağını söyledi. Almanya bir öne alarak hemen hattın açılışını süresiz askıya aldı. Buna rağmen Amerika yine de yaptırım kararını açıkladı. Şimdi o tarihten sonra Putin'in Avrupa'ya yönelik enerji savaşında bir taktik uyguladığını gözlemledik. Bu taktikte temelde Avrupa'yı Kuzey Akım 2 hattını açmaya zorlamak olarak söyleyebiliriz. İşte Kuzey Akım 1 hattını bir bakım gerekçesiyle kapattı. Diğer hatlardan gaz akışlarını da böyle benzer gerekçeleriyle sürerek azalttı. Ve Putin dedi ki eğer benden gaz almak istiyorsanız Kuzey Akım 2 hattı var. O yeni tamamlandı bu hat. Oradan size veririm dedi. Putin'in beklentisi de şuydu. Özellikle kış biraz da soğuk geçerse Avrupa'da ciddi bir gaz sıkıntısı, enerji sıkıntısı olacak. Öyle olunca da Avrupa mecburen Putin'in yani ne yapalım işte sıkıntıda halk da rahatsız artan enerji fiyatları bir uzlaşmaya gitmemiz lazım deyip Kuzey Akım 2 hattından gaz almayı kabullenecekti ve Ukrayna'yı da bazı tavizlerde bulunmaya zorlayacaktı. Putin bu stratejisini çok açık belli etti yani defaatle söyledi yani eğer gaza ihtiyacınız varsa Kuzey Akım 2'den verelim dedi. Şimdi bu hatların eğer sadece Kuzey Akım 1'de gerçekleşmiş olsaydı bu patlama belki o zaman Rusya'dan şüphelenilebilirdi. Denebilirdi ki ya bunu yaptı ki Kuzey Akım 2 hattı işler hale gelsin. Bu zararı göze aldı. Ama iki hattan birden gerçekleşen bir patlama Rusya'yı stratejik açıdan şu an zayıf durumda bırakıyor. Artık Putin'in bu enerji şantajını oynayabilme gücünü azaltıyor. Neden? Çünkü Avrupa'ya gaz götüren diğer hatlar Polonya ve Ukrayna üzerinden geçiyor. Ve asıl hatlar Ukrayna üzerinden geçiyor. Şimdi Ukrayna ve Polonya başından itibaren bu Kuzey Akım hatlarını karşı çıktılar. Bu hatların kendilerini Rusya karşısında savunması zayıf bıraktığını söylediler. Almanya'nın bu konudaki yaklaşımı da şuydu. Eğer Rusya Ukrayna'ya bu doğalgaz iletimindeki bağımlılığı azalırsa, yani Kuzey Akım hatları gibi doğrudan Baltık Denizi üzerinden Rusya'dan Almanya'ya bağlayan hatlarla bu bağımlılık bir azalma olursa, bu hem Rusya'yı Avrupa ekonomisine daha fazla bağlı hale getirecektir, hem Ukrayna'nın Rusya nezdindeki önemini azaltacaktır. Böylelikle de bu hat aslında Avrupa güvenliğine katkıda bulunacaktır. Argümanı buydu Almanya'nın diyelim genel olarak. Bu sadece sosyal demokratların değil, Hristiyan demokratların da takip ettiği bir görüştü. Fakat Ukrayna'da ben bu hatlar beni Rusya karşısında zayıf bırakıyor. Yani bu doğalgaz hatları benim elimde Rusya'ya karşı ciddi bir koz. Bunun alternatifi ortaya çıktığında ben zayıf duruma düşüyorum diyordu. Ve şu anda bu hatlar üzerinden, yani Kuzey Akım 1 ve 2 hatlarının böyle ağır zarar görmüş olması ve bu Rus-Ukrayna savaşı bitene kadar bu hatların tamir edilmesinin imkansız derecede zor olması, Batı'daki hem siyasi nedenlerden hem Amerika'nın uyguladığı yaptırımlardan dolayı aslında Rusya'nın elinden bir kozu almış oluyor. Bundan sonra gaz ihtiyacı varsa diyelim, kışın aynı duruma gelelim. Şimdi birden çok sert bir kış oldu ve Avrupa'da ciddi bir gaz sıkıntısı oldu. Şimdi Avrupa, Ukrayna o kadar kendini Avrupa karşısında zayıf hissetmeyecek. Çünkü Ukrayna diyecek, hayır ben bu şartları kabul etmiyorum. Zaten boru hattı benim üzerimden geçiyor. Benim de bu konuda söyleyecek bir lafım var diyecek. O bakımdan ben bu hatların Rusya tarafından patlatılmış olduğuna ilişkin argümanı zayıf buluyorum. Öte yandan tabii en fazla ismi geçen ülke Amerika. Fakat kısaca ona da değinmek isterim. Yani Amerika'nın da bu hatların patlatılmasında doğrudan rol almış olma ihtimalinin çok çok düşük olduğunu gösteren bir haber yayınlandı. Der Spiegel, yani Almanya'nın prestijli haber dergilerinden birinde. Orada öğrendik ki Amerika Dış İstihbaratı CIA yazın Alman muhataplarına diyelim şöyle bir istihbarat paylaşmış. Demiş ki biz Rusları dinliyoruz. Ruslar Ukraynalıların bir İsveç'ten bir bot alıp bu hatlara saldırı düzenlemesinden bahsediyordu deyip aslında Almanlara böyle bir istihbarat çıtlatmış. Şimdi siz eğer böyle bu kadar kritik, çünkü bir operasyon yapacaksanız Amerika olarak bu operasyonun duymasını istemediğiniz, duyarsa ilişkilerinizin gerginleşeceği bir ülkeye böyle bir istihbaratı vermezsiniz. Çünkü bu Almanya'da hemen antenler açacaktır tabiri caizse. O boru hattının etrafındaki gelişmeleri daha dikkatli takip edecektir. O bakımdan burada şöyle deniyor, uzmanlar baktığında bunun bir özel harekat, bir askeri tim bunu ancak yerleştirebilir. Oraya ya bir denizaltıyla yerleştirebilir, ya bir denizaltı drone'uyla veya işte profesyonel dalgıçlarla. Bunların hepsini bir devlet yapabilir. Bir ordu mensubu, özel harekat timi, böyle birileri yapabilir. Ben açıkçası orada bunun doğrudan Amerikalıların yer almış olma ihtimalini o bakımdan düşük görüyorum. Ama o birisi der ki yani bunu Rusya yapmadıysa zaten Almanya yapmaz. Almanya'nın kendi hatları. Bunu yapabilecek tabii diğer ülkeler, spekülasyonda bulunmayalım. Onlar da herhalde diğer Avrupa ülkeleri diyelim. Onlar da herhalde Amerika'nın bu konudaki bir göz yumması olmadan bunu yapmazlardı derlerse bu da yabana atılmaz bir argüman olur derim ben de.
Peki şimdi bu konjonktürde Ukrayna'nın da eli birazcık daha güçlenmiş oldu. Yani Rusya'nın bu çizdiğiniz çerçevede biraz enerji kaynaklarındaki tekel statüsü de bozulmuş oldu. Zaten senaryoları konuşmuş olduk, Rusya ve Amerika'nın neden bu sabotaja imza atmayacağıyla dair bir analiz sunmuş oldunuz. Birkaç argümanda da enerji fiyatları ile ilgili bir dalgalanma acaba yaratılmak istenmiş olabilir mi gibi de bir gerekçe vardı. Ama o da bu senaryoya çok fit durmuyor açıkçası. Peki savaşın bu aşamasında sizce bu patlama nasıl bir etki yaratacak, bir kırılmaya sebep olur mu dersiniz?
Şimdi burada tam geçen hafta konuşmuştuk. Putin bir nükleer tehditte bulundu. Bir tırmandırmadır bu. Yani nükleer tehdidi masaya koymak bir tırmandırmadır. Ve bu tırmandırmaya verilmiş bir karşı tepki olarak da görebiliriz bunu. Yani bir anekdot da açıklamaya çalışayım. Ben şimdi Letonya'da görev yaparken bölünmemiş yollar çift şeritti. Orada böyle giderken birden karşınıza diğer yoldan sollama yapan bir araç çıkıyor. Normalde yani siz yoldasınız, o yola geçmemesi lazım. Ve hemen kendi yoluna dönmesi lazım. Ama bunlar dönmüyüp sizin üzerinize doğru sürüp sizi yavaşlatmaya zor. Siz de hemen endişeleniyorsunuz, yavaşlıyorsunuz ve onlar tekrar o sollamayı yapmış oluyorlar. Ben bunu bir Letona bahsettim. Ya niye bunlar böyle, hani bazı insanlar böyle sürüyor. Bölünmemiş yol, bu çok tehlikeli bir şey. O da bana dedi ki onlar Rus'tur dedi. Şimdi Rus mudur değil mi bilmiyorum ama o coğrafyada Rusya'nın işleri nasıl götürdü? Yani böyle bir gözdağı verme, sindirme. Ona ilişkin çok bilgilendirici bir anekdot. Nitekim ben daha sonra böyle bu tepkiyi verince bunu yapan insanların niye böyle bir tehlike attıklarını daha biraz daha dikkatli anlamaya çalıştım. Şunu gördüm, yani aslında onlar bu tırmandırmayı bir nokta var. Yani çünkü bazı insanlar, mesela ben çok sakin araba kullandığım için ben hemen yavaşlıyordum o yolda. Onlar da geçiyordu. Ama bazıları şahit oldum. Yavaşlamıyorlar, direkt hiç hızlarını değiştirmiyorlar. Eğer böyle bir insan hiç değiştirmediğinde o zaman zaten onlar arka taraflarını kontrol ediyorlar. Tehlikeli bir durum yok. Hemen sağa kırıyor. Ani bir harekette. Bu da aslında biraz tehlikeli ama o kadar tehlikeli değil eğer ustaca aracı kullanıyorsanız. Şimdi burada da Rusya'nın yaptığı bir tırmandırma var. Bak, nükleer füzeyi kullanırım diye. Şimdi bu tırmandırma karşısında da Batı geri adım atmayacağını söylüyor. Çünkü gerçekten Batı şu anki uluslararası stratejiye baktığımızda, yani şimdi nükleer bir tehdit üzerine Batı'nın Ukrayna'ya yardımı kesmesi pek çok ülkeyi cesaretlendirir. Şimdi bu hafta Kuzey Kore yine bir büyük okyanusta bir nükleer füze denemesinde bulundu. Yani yarın öbür gün Çin veya başka bir ülke, yani Amerika açısından, Batı açısından bu kadar korkutucu bir şey ise yapmanız gereken bir nükleer füze alıp Batı'nın çıkarlarıyla çakıştığınız bir noktada Batı'ya bak ha kullanırım bunu ha demeniz. O yüzden Batı'nın burada pek bir geri adım atmasını beklememek lazım. Ve Batı da bu mesajı veriyor. Bak, bir hesap hatası yapma, bu nükleer füzeyi kullanırsan biz buna karşılık vereceğiz diyor. Ve hani Putin'in tırmandırmasına Batı cenahından da sanki tırmandırmayla karşılık veriyor gibi gözüküyor.
Söylediklerinize ek olarak Amerika'nın da böyle bir olası hadiseye engel olmaması, olamaması çok başka krizlere de yol açar demiştik. Sanıyorum şu an için çok hasar seviyesi tamir edilebilir durumda değil gibi. Özellikle ikinci hatta ilerleyen günlerde savaşla etkileşimi ne seviyede olacak takip etmeye devam edeceğiz. Arzu ederseniz biraz dış dünyadan Türkiye gündemine de geçelim. Geçtiğimiz günlerde mecliste yapılan bir grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi gündeme gelmişti. Bununla ilgili bir video da hazırladı, Twitter'dan paylaşım yaptı. Özetle kamu kuruluşlarında görevlerini icra ederken giymeleri gereken bu cübbe olabilir, önlük ya da üniforma gibi bir kıyafet olabilir. Bunların dışında kadın çalışanların herhangi bir başka kıyafet giymesi ya da giymemesi konusunda bir zorlamaya tabi tutulmamalarını sağlamak üzere önerilen kanun maddesi. Tabii ben bu girişimi biraz Kılıçdaroğlu'nun yine tabii çok çok konuşulmuştu bu helalleşme talebinin arkasından gelen aksiyon maddelerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Zaten genel söylemlerinde çok çok kullandığı böyle anahtar kelimeler mesajlar oluyor. Yani yaraların iyileştirilmesi gibi, işte ihlallerin telafi edilmesine yönelik girişimler gibi. Tabii bu konuda geçmişte kendilerinin yanlışlarının, eksiklerinin olduğunu da söyledi. Bence önemli bir ifade. Ben şahsen değerli buluyorum. Zaten destekleyen taraflar oldu. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış gibi Ahmet Davutoğlu'nun pozitif bir çıkışı oldu. Ama bence bu önerinin biraz içeriğinden ziyade zamanlamasını da konuşmak gerekiyor. Hem siz bu önergeyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir de belki zamanlaması doğru mu ya da sansür yasasını da aynı zamanda konuşacağız. Çok bir arada gitmeyecek konular. Biri diğerini gölgede bıraktı gibi ama neler söylemek istersiniz?
Kesinlikle. Türkiye'de hep söylediğim bir şey var. Siyasetin merkeze yaklaşması lazım. Yani merkez siyasete dönülmesi lazım. Bu aşırılıklardan. Türkiye için tek çıkış yolu budur. O anlamda tabiatıyla Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı olumlu. Fakat açıkçası zamanlaması bakımından ben oldukça sorunlu buldum. İki açıdan. Öncelikle bu hafta bence Türkiye'de konuşulması gereken konu sansür yasasıydı. Ve bu sansür yasası, iktidar zaten medyanın %90'ını kontrol ediyor. Kontrol edemediği bir sosyal medya var. Ve unutmayalım ki sosyal medyanın da erişebildiği halk kitlesi sınırlı. Yani televizyonlardaki muhalefetin, iktidarın özellikle televizyonlardaki bu hakimiyetini kıramaması çok ciddi bir zayıflık. Ama şimdi sosyal medya var. Bu sosyal medyanın da belli bir gücü var. Şimdi tam seçim arifesinde, tam seçim satım halinde Erdoğan bu sosyal medyayı da tamamen kontrol altına almak, boğmak için bir sansür yasası geçiriyor. Şimdi bu hafta asıl konuşulması gereken konu buydu. Hatta uluslararası basında da hani o da bir ters bir baskı Erdoğan için. Yani şu anda uluslararası basının da sadece bu Türkiye ile ilgili metin olduğu bu sansür yasasına odaklanması muhalefeti açısından da bir olumlu bir strateji oldu. Oysa bunu bu haftaya getirerek Kılıçdaroğlu hem sansür yasasına tam bir ilk gündemi olmadığı ilişkin bir hava vermiş oldu. Hem de gölgelemiş oldu. Tartışma başörtüsüne kaydı. Uluslararası basında bile bu tartışma, yani Türkiye'deki bir başörtüsü tartışması ele alındı. Muhalefetin bu sansür yasasının ne anlama geldiğini ve kendisini seçim satım haline ne kadar zayıflatacağını çok farkında olmadığını gösteren bir görüntü ortaya çıkıyor. İkincisi, şimdi Türkiye derin bir ekonomik krizden geçiyor ve bu önümüzdeki seçimin en belirleyici olacak etken bu ekonomik kriz. Ve Erdoğan'ın da bu ekonomik krize bir çözüm üretemediği, üretemeyeceği bu kadar kısa sürede de giderek daha fazla anlaşılıyor. Ve Erdoğan'ın seçim satım halinde tartışmanın ana eksenini ekonomiden kaydırıp böyle seküler muhafazakar kapışmasına, kutuplaşmasına doğru döndürmek için özel bir gayret sarf edeceği, hatta belki tahriklerde bulunacağı da beklentisi de var. İşte Financial Times Şubat ayında bir analizde dedi ki seçim satım halinde Erdoğan işlerin çok kötüye gittiğini görürse devletin dini İslam'dır diye ilan edip böyle tahriklerde bulunabilir dedi. Şimdi yani muhalefetin buradaki stratejisinde bir Türkiye'deki bu antidemokratik gidişata ışık tutması, iki tartışmayı bu ekonomik krizden ve iktidarın ayyuka çıkmış yolsuzluklarını, ana eksenin tartışması seçim boyunca tartışmanın ana ekseninin bu olmasını sağlaması gerekiyor. Oysa şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı seçim öncesi izlenecek siyasi strateji bakımından çok akıllıca durmuyor. Yani bir şeyin içerik olarak doğru olması, onun zamanlamasının da doğru olmasıyla ancak arzulanan etkileri getirebilir. O bakımdan da siyasetçinin bir sorumluluğu vardır.
Zaten bir tweet okumuştum. Bir CHP yetkilisi şunu da söylüyordu. Bu teklifi öne sürüyoruz ama bu hükümetin işi değil. Bu insanlarla yapılmaz. Yeni hükümetin işi olacak. Biz bunu üstleniyor olacağız yani bu değişimi. Ama dediğiniz gibi yani daha seçime önümüzde belirli bir süre varken şimdi sansür yasasıyla ilgili değişikliklerin ilk iki maddesi geçti bile. Ve ağır maddeler bunlar. Şimdi biraz bunlarla ilgili kısa bir özet yapacağım ama dediğinize şurada çok katılıyorum. Yani içerik doğru ve bence öncelikli ama zamanlaması gerçekten yanlıştı. Çünkü insan hakları zaten dönüşen, gelişen bir kavram. Yani bu mekanizmaların tarihi gelişmelere, hele ki konjüktürde konuştuğumuz ülke bazında yerel hak hukuk birimlerinin toplumun yaşadığı bu ihlallere, sistematik ihlallere cevap verebilmesi lazım. Çözüm sunabilmesi gerekir. Haklı bir gündem içeriği eğer sağlıklı olursa, uluslararası normlar düzeyinde olursa ben pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum ama bakın dediğim gibi yani ilk iki maddesi geçti bile sansür yasasının. En çok eleştiri alan maddeler arasında da 29. madde var. Ne bu? Biraz bununla ilgili bilgi verelim. Halkı yanıltıcı bilgiye alenen teşvik etmek ve yaymak. Tabii burada çok aşırı muğlak ve subjektif bir değerlendirmeyle karşı karşıyayız. Zaten genellikle okuduğumuz zaman da hukuk literatüründen çok politik bir jargon burada kullanılmış. Yani Türkiye'de suç ve terör kavramının zaten dengesi şaşmış kaymış durumda. Zaten özgür basın, bağımsız basın, yayın kurumları kalmadığı için insanların gerçekten bilgiye, dünyayı takip eden uzman görüşlere erişimini bir tek internet üzerinden sağladığı bir gerçek var. İnternet haberciliğinin önceliğini, önemini görüyoruz tekrardan. Yine bu dezenformasyon etiketiyle aslında içi sansür dolu bir teklif.
Acaba Kılıçdaroğlu neden böyle bir açılımı yapmayı bu konjonktürde gerekli gördü? Öyle olunca işte Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkma ihtimalinden hani bahsediliyor. İsmi geçen adaylardan biri o. Böyle bir adaylık için hazırlık, böyle partisini ve kendisini daha merkeze doğru taşıma ve merkez sağ seçmeni, AKP tabanına, daha doğrusu AKP tabanından kopan, artık AKP'ye oy verme konusunda şüpheler taşıdığı görülen kararsız seçmene erişme gibi. Biraz önce bahsettik bunun neden hatalı olduğunu. İşin daha çıkış noktasında Kılıçdaroğlu'na hatalı bir başlangıç yapmaya zorlayan bazı bagajlar söz konusu. Ve bu bagajları öyle bir 7-8 aylık dönemde aşabilmenin de o kadar kolay olduğunu zannetmiyorum. Burada aslında bize de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin bazı soru işaretlerine götürüyor ister istemez bizi. Burada tartışmanın insanlar ciddi bir ekonomik kriz altındayken onlara Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapabileceğini ve bu başlangıcı yaparken de eski defterleri karıştırmayacağını güvenini veren bir kişiliğin ön planda olması lazım. Bunlar geç hamleler, biraz önce bahsettiğimiz gibi zamanlamasında da sıkıntılar olan hamleler. Bunu yapabilecek sadece Kılıçdaroğlu değil, açıkçası partisinin ve tabanının da böyle bir hamleyi yapabilecek yapıdan bulunan şu aşamada uzak olduklarını, bunun birazcık Erdoğan'ı zorlamak için yanlış bir yöntem olduğunu düşünüyorum bu bakımdan.
Aslına bakarsanız helalleşmenin slogan olarak kullanılması bile, bilemiyorum, benim çok hani kapsayıcı bulduğum, içselleştirdiğim bir şey değil. Oradaki jargon bile aslında daha laik ya da demokratik, hukuka referans verebileceğiniz söylemlerle olabilir. Yani dediğiniz önemli bir nokta. Çok helalleşme sürdürülebilir gözükmüyor. Tek seferli bir aksiyon planı gibi. Bakalım helallik isteyeceği insanlar liderliğinden, Kılıçdaroğlu'nun öngörülen liderliğinden memnun kalacak mı ya da tekliflerinden memnun kalacak mı? Tam zamanlaması da çok denk düştü ama İran'daki protestoları geçen hafta konuşmuştuk. Orada da aşırıcılığın tam tersi bir resim söz konusu. Burada da Kılıçdaroğlu aslında başörtüsünden hayatlarının tüm safhasında aslında ihlal, hak ihlali yaşamış kadınlarla ilgili bir pozitif algı çözüm önerisi üretmekte ama bilemiyorum, çok denk düşmesi de bana biraz enteresan geldi.
Yani burada muhalefet yine bir savunma pozisyonunda. Hani bu şu demek, biz iktidar olursak böyle yapmayacağız. Devamlı bir savunma pozisyonunda. Erdoğan'ın iç siyasetteki başarısı da bundan biraz kaynaklanıyor. Yani hiçbir zaman kendisini savunma pozisyonunda bırakmıyor. Devamlı bir şekilde muhalefeti savunma pozisyonuna sokuyor. Ve işte bu konu öyle bir konu. Burada aslında Erdoğan'ın devamlı bir şekilde savunmada kalacağı, kendini ifade etmekte zorlanacağı, argüman üretmekte zorlanacağı, epistemolojiden, işte nörolojiden öyle kimsenin anlamadığı terimlere kaçarak kendisi ise işte ekonomi bakanının. Çünkü söyleyecekleri bir şey yok. İşte o olan ekonomi. Yani niye bu ekonomik kriz böyle? Niye enflasyon böyle? Niye Türk lirası değer kaybediyor? Gibi bu sorularla sıkıştırılması gerekiyor iktidarın. Ancak öyle bir aday Erdoğan için sıkıntılı olur, Erdoğan'ı zorlayabilir. Bence aslında bütün bu şey, yani Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü çıkışının ve bunun etkilerinin, bunun doğurduğu tartışmanın bize gösterdiği basit gerçek bu.
Bu bahsettiğiniz ekonomik problemleri bile aslında gündeme taşıyacağımız nokta internet haberciliği ve Twitter. Her gündemin taşındığı tek özgür platform olan. Biraz yayına hazırlanırken raporlara da bakmak istemiştim. Çalışmalarını beğendiğim bir kurum var, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği. En son çıkan raporlarında da şunu söylüyorlar. Toplumsal barışı tehlikeye atan suçlar, tabii bunun da nasıl tanımlandığı soru işareti ama bu kapsamda davalarda sunulan delillerin %57'sini sosyal medya paylaşımları ve haber sitelerinde yayınlanan makaleler, raporlar, fikir paylaşımları oluşturuyor. O yüzden öncelikli olarak fikir basın özgürlüğünün korunması çok daha birinci, öncelikli politika önerilerinin arasında olması gerekirdi. Evet, çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlarınız için. Birlikte bu yayınımızda Kuzey Akım'da gerçekleşen, akım hatlarında gerçekleşen patlamaları, savaşın ilerleyen süreçte ne şekilde etkileneceğini konuşmuş olduk. Başörtüsü yasa teklifini ve sansür yasasını ele aldık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kronos Podcast.